Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programı adına, program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Murat Yılmaz. Dünden yarına Türkiye programında bir süredir çok partili hayata geçiş ve bunu takiben Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını konuşuyoruz. Geçtiğimiz hafta 1956 yılındaki iç ve dış politik gelişmeleri, iktisadi gelişmeleri ele almıştık. Bu hafta 1957 yılını konuşacağız. 1957 yılında geçen hafta anlattığımız siyasetteki iç politikadaki tansiyon yükselişi devam ediyor. Dış politikada özellikle Orta Doğu'da gelişmeler, hareketlilikler söz konusu. Bunlardan en önemlisi Mısır'dan, Süveyş'ten Fransa'nın tasfiye süreci devam ediyor. Diğer yandan özellikle Suriye'de bir takım hareketlilik var. Bu hareketlilik Türkiye'nin Orta Doğu'yla ilişkileri ve özellikle Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri açısından hayati derecede önemli. Onu biraz sonra ele alacağız. 1957 yılında Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasındaki gerginlik devam ederken muhalefet partileri, bilhassa Demokrat Parti'den ayrılan Hürriyet Partisi ve öteden beri farklı bir parti olarak devam eden Cumhuriyetçi Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber müşterek hareket etmenin yol yöntemini arıyorlar. Bir takım görüşmeler söz konusu oluyor. Hatırlanacaktır, 1954 seçimlerinde muhalefet ağır bir yenilgiye uğramıştı. Demokrat Parti oylarını artırmıştı. Bu arada Demokrat Parti'nin içerisinde bir kırılma yaşandığı için bu Hürriyet Partisi'nin kuruluşuyla sonuçlanmıştı. Özellikle yine geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz basın kanunu, toplantı, gösteri ve yürüyüşü kanunu gibi görüşmelerde muhalefet meclis çalışmalarında beraber hareket ederek bir boykot uyguladı meclis çalışmalarına. Bu muhalefetin beraberliği açısından dikkat çekiciydi. İktidarla muhalefet arasındaki gerginlik işte bu tür kanun görüşmeleri, temalar etrafında devam ediyordu. Muhalefet 4 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi'nden oluşan bir blok halinde bir bildiri yayınladı. Bu bildiriyi ifade edelim. Bu bildiride neler vardı? 1. Vatandaşın hak ve özgürlükleri güvence altına alınmalıdır. 2. Anayasaya aykırı yasaların çıkması ve uygulanması engellenmelidir. 3. Yargı bağımsızlığı, yargıç güvenliği olmalıdır. 4. İki meclis sistemi yine geçilmelidir. 5. Yasama organının yürütme organı üzerindeki denetiminin gerektiği gibi işlemesi temin edilmelidir. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin daha önce konuşmuştuk. Çok partili hayata geçerken demeyelim çünkü daha önce de Türkiye çok partili hayat yaşadı. Çok partili hayata dönerken belli reform konularını hayata geçirdiğini ama bu reformların tam hale gelmediğini biliyoruz. Fakat burada zaten bu muhalefet bloğunun anlaştığı bir görüş çerçevesi Demokrat Parti bu dönemde tam bunları tasvip etmiyor ama aralarında da iktidarla muhalefet arasında bu manada bir görüşme yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi de daha önce de konuşmuştuk. Demokrat Parti'nin tecrübesizliği, gerginliği olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi de bu tartışmaları en üst düzeye taşıyacak bir gerginlik politikası izliyor. Bu gerginlik politikası marifetiyle Demokrat Parti'nin içinde çatlamalara yol açabileceğini düşünüyor ki Hürriyet Partisi örneğinde bunun neticesini almıştı. Demokrat Parti'nin içerisinden bir grup ayrılmak suretiyle ayrı bir parti kurdu. Bu Demokrat Parti'yi zayıflatacak bir gelişme olarak değerlendirildi. Nitekim bu 1957 yılındaki gerginlik de yine Demokrat Parti içerisinde bu sefer daha küçük ama Demokrat Parti'nin kuruluşunda bulunmuş Fuat Köprülü'nün ve oğlu İstanbul İl Başkanı Orhan Köprülü'nün partiden ayrılmasına yol açacak bir gerginliği, yarılmayı tetikleyecekti. 1957 yılında bu görüşmeler olurken Menderes Sivas'ta yaptığı bir konuşmada seçimlerin yaklaşmakta olduğunu ifade etti. Bu muhalefetin yeniden bir araya gelmesine yol açtı. Muhalefet de işbirliğinin biraz önce ifade ettiğim ortak bildirinin ötesinde nasıl yapılabileceğini tartışıyordu. Demokrat Parti de seçimlere yönelik çalışmalara başladı. Bu çerçevede daha önce Nevşehir'e bağlanan Kırşehir ilçesi yeniden il haline getirildi. Bu biraz işte Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Başkanı Osman Bölükbaşı'nı tercih ettiği için Kırşehir'e yönelik bir cezalandırılma olarak değerlendiriliyordu. Bundan vazgeçilmiş oldu. Bu hatadan vazgeçilmiş oldu. Ancak Bölükbaşı işte burada hani mesele sadece bir partiyle veya iktidar partisiyle de ilgili değil. Burada da mesela bu düzenlemeden sonra Bölükbaşı'nın çok sert açıklamalarını yeniden gördük. Bu iş bu sefer mahkemeye gitti. Bu arada mahkemeye gitmiş olması Orhan Köprülü'yü rahatsız etti. İstanbul İl Başkanı Demokrat Parti'nin. O partiden ayrıldı. Partiden ayrılması Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün aslında öteden beri var olan ve yüz üstüne çıkmayan anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. Neticede Bölükbaşı mahkemeye gitmiş olsa da dava tahliye edildi. Hani siyaset çalışmalarına devam etti ama tansiyon da bu marifette yükselmiş oldu. Yine bir başka konu, daha önce de bu gerginlik yaşanmıştı. Metin Toker'le, ki kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü'nün damadı ve Cumhuriyet Halk Partisi medyasının, gazetelerinin, dergilerinin en sert gazetecisiydi. Yayınlar yapıyordu. Mükerrem Sarol da onu dava ediyor. Bu arada bu davalar sebebiyle tansiyon gittikçe yükseliyordu. Aynı zamanda yine tek parti döneminden kaynaklanan anlayış, zihniyet ve onların daha yüksek bürokrasinin CHP'ye yakın olmasıyla Demokrat Parti arasındaki mesafe de bir takım gerginlikleri tetikliyordu. Özellikle yargı bürokrasisinde. Buna ilişkin tasarrufta bulundukça da Demokrat Parti, İktidar Partisi tasarrufta bulundukça da bu gerginlik artıyordu. Neticede Fuat Köprülü bütün bunları ifade ederek eleştirdi Menderes'i ve Menderes karşısında bir ittifaka lazım geldiğini işaretle istifa etti. Bu gerçekten enteresandı çünkü Fuat Köprülü Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer alıyordu. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bu çerçeve içerisinde muhalefet bir ortak bildiri hazırladı. Bu ortak bildiriyi takiben de işte nasıl işbirliği yapabiliriz, seçimlerde nasıl olabilir çabalarına girildi. Ama seçim kanunundaki değişiklikler, seçim kanununun müsait olmayışı sebebiyle bu ortak liste çıkarma, ortak liste için güç birliği ciddi anlamda zorlaştı, zorluklar içeriyordu. Ve aynı zamanda partiler, yani CHP, Hürriyet Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi. Bu ittifak, evet, bir ortak bildiride kuruldu ama fiilen seçimlere giderken kurulamadı. O yüzden de neticede Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi etrafında seçime girmeyi teklif ettiler. Bu olmayınca şöyle bir şey düşündüler. Her partinin seçime girmesi gerekiyor. Bunu aşabilmek için bazı illerde bir partiyi destekleyelim. Herkes her yerde seçime girsin ama il bazında desteklerimiz ortaya konsun. Çünkü neticede çoğunluk sistemi ile seçimler yapıldığı için çoğunluğu elde etmek önemli diye düşündüler. Sonra bunun uygulanamaz olduğu kanaatiyle bundan da vazgeçtiler. Bütün partiler ayrı olarak seçimlere girdi. Demokrat Parti seçimlerde muhalefeti bu sertlik politikaları sebebiyle bozgunculukla suçladı. Cumhuriyet Halk Partisi de seçimleri kazanırlarsa bir takım düzenlemeler yapmak suretiyle 1958 yılında yeniden seçim yapılacağını ilan etti. Bu biliyorsunuz bir erkene alınmış seçimdi. Aslında 54'te yapılan seçimin 58'de yapılacak olması lazımken Menderes Demokrat Parti seçimi bir ölçüde bu yükselen tansiyon sebebiyle erkene aldılar. Seçim kampanyasındaki hararete rağmen 27 Ekim'deki seçimlere 76.6 düzeyinde bir katılım gerçekleşti. Bu daha önceki seçimlerde biraz daha yükseğe çıkabiliyordu. Demokrat Parti önceki seçime göre oylarının azaldığını gördük ama hala açık ara birinci parti olarak ortaya çıktı. %48 oy aldı Demokrat Parti, %47,9. Cumhuriyet Halk Partisi oylarını bir ölçüde arttırdı, %41 oy aldı. Cumhuriyetçi Millet Partisi %7 oy aldı. Yeni kurulmuş olan Hürriyet Partisi 3.5 9 oy aldı ve bu oyu daha sonra yeterli görmeyecekleri için seçimlerden bir süre sonra Hürriyet Partisi'nin devam etmemesine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması kararına varacağını göreceğiz. Demokrat Parti çoğunluk sisteminin sayesinde mecliste herhangi bir problem yaşamayacağı çoğunluk oluşturdu. Cumhuriyetçi Millet Partisi sadece Kırşehir'de, Hürriyet Partisi de sadece Burdur'da birinci partiler oldu. Yani çoğunluğu yakalayabildi. Onun dışında çoğunluğu yakalayamadılar. Bu haliyle seçimleri Demokrat Parti kazanmıştı. Fakat siyasi iktidar ve muhalefet partileri arasındaki gerginlik maalesef devam etti. Çözüme bağlanmamış bir şekilde bu önümüzdeki yıllarda bu tansiyonun artışının olumsuz sonuçlarını göreceğiz. Sovyetler Birliği ile ilişkilerde çok ciddi bir gerginlik yaşandı bu yıl. Aslında Stalin'in ölümünü takiben Sovyetler Birliği Türkiye'nin NATO'ya girmiş olmasına rağmen Türkiye ile ilişkilerini yumuşatmak ve düzeltmek istiyordu. Bunun için gayret sarf etti. Hatta bu sefer daha önceki programlarda konuşmuştuk. Daha önce bunu dış politika alanlarında ifade ederken bu sefer iktisadi alana da taşımak istediğini gösterdi Sovyetler Birliği. Büyükelçi marifetiyle Emlak Bankası'na ve Petrol Ofisi'ne yardım, işbirliği, bir takım beraber ihracat yapılması için kredi verilebileceğini açıkladılar. Menderes'te görüşme söz konusu oldu. Ancak Türk-Sovyet ilişkilerindeki bu yumuşama devam etmedi. Çünkü Sovyetler Birliği bu Orta Doğu'da yükselen tansiyonla beraber bilhassa Suriye'deki çalkalanmada sol grupları destekleyen yani bir pozisyona savruldu. Bu durumda Türkiye yani hem Kafkaslar'da hem Balkanlar'da komşusu olduğu, bütün Karadeniz'de komşusu olduğu Sovyetler Birliği'nin Suriye'de de bir hani gizli komşu haline gelmesinden endişe ettiği için Suriye'deki bu yapılanmaya karşı Batı'yla müşterek bir şekilde hareket etmeye ve bunu engelleyecek bir takım hamlelerde bulunmaya, hatta askeri manevralar gerçekleştirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'yi desteklediğini Eisenhower'ın mektubuyla, mesajıyla beraber açıkladı. Silah yardımı yapacağını söyledi. 6. filoyu Akdeniz'e gönderdi. Bu Türkiye ile Suriye arasındaki gerginlik sınırda çatışmalara da yol açtı. Neticede Suudi Arabistan'ın arabulucu sayesinde bu gerginlik yumuşadı ama Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkisinin yumuşaması daha uzun sürecektir. Fakat şu ortaya çıktı, Sovyetler Birliği bütün bu problemlerden ayrıca Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek, bilhassa iktisadi bir boyut kazandırmak istiyordu. Bu önümüzdeki günlerin, önümüzdeki yılların önemli konularından birisi olacak. Hatta Menderes'in Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinin bozulmasına, daha sonra 60'lı yıllar boyunca Adalet Partisi ve Demirel'in Sovyetler Birliği ile bu tür ilişkiler, iktisadi ilişkiler kurması neticesinde keza Amerika Birleşik Devletleri ile gerginlik yaşamasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin normalleşmesini ve iktisadi boyutlar kazanmasını Türkiye'nin denetimi dışına çıkacağı gerekçeleriyle tasvip etmiyordu. Bu gerginliğin sonraki yıllarda da devam eden önemli bir husus olduğunu takip edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerin üzerinde soğuk savaş mantığıyla tam bir kontrol kurmak ve müttefiklerin kendisine itaat edeceği, adeta bir tür uydu müttefik olacağı bir nizam istiyordu. Türkiye'de de işte birkaç yıl içerisinde Menderes'in bundan farklı bir yöne gitmek ve Sovyetler Birliği'nden krediler marifetiyle Batı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin vermediği kredileri veya teknolojik işbirliğini Sovyetler Birliği ile kurmak suretiyle Türkiye'nin bir sanayileşme hamlesi içerisine girmesi gayretleri Türkiye-Amerikan ilişkilerini gerginleştirecek. Keza aynı hat üzerinden Adalet Partili yıllarda da Süleyman Demirel'in gayretleri Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini gerginleştirecek. Hem 27 Mayıs 1960 darbesinin hem 12 Mart 70'lerdeki 12 Mart darbesinin arkasında böyle bir gerekçe de fonda ifade edilecektir. Bunu hem siyasi analiz yapanlar hem de mesela işte Demirel, Çağlayangil bu istikamette yorumlarda bulunacaktır. Bu önemli bir kalıcı, sonraki yıllara da tesir edecek önemli bir husus. Bu yıl 1957 yılında önemli bir isim, bugün açısından da kıymet ifade eden bir isim, müteahhitlik yapan Nuri Demirağ, aynı zamanda siyasetçi, vefat etti. Bu Nuri Demirağ'ın önemli kılan şey, olağanüstü başarılı bir müteşebbis olması. Karabük Demir Çelik Tesislerini, İzmir Kağıt Fabrikası'nı, Bursa Merinos Fabrikası'nı, Sivas Erzurum Demiryolu Hattı'nı müteahhitlik hizmetleriyle Nuri Demirağ gerçekleştirdi. Aynı zamanda kişisel çabaları, burada elde ettiği kazancı sayesinde İstanbul'da Yeşilköy'de ilk büyük havaalanı yaptı. Burada bir uçak fabrikası ve pilot okulu oluşturdu. Türk Teyyare Cemiyeti'ne uçak üretmeye başladı. Ancak bu uçak üretimi çabaları nedense devletten, o zamanın işte 1930'lu yıllarındaki, 40'lı yıllardaki devletten karşılık görmedi. Hatta engellerle karşılaştı. 1945 yılında çok partili hayata dönülünce Milli Kalkınma Partisi adıyla bir parti kurdu. İşte gerçekleşen partilerde veya toplantılarda kuzu ikram edildiği, kuzu çevrildiği için bu partinin adı biraz müstehsi bir şekilde Kuzu Partisi olarak kalmıştı. Ama Nuri Demirağ bu partinin dışında siyasetteki varlığını devam etti ve 1954'te Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili seçildi. Bu önemli isim, özellikle uçak üretimindeki, bu biraz önce ifade ettiğim büyük tesislerdeki müteşebbis kabiliyetleri olan isim, bu sene vefat etti. Gazeteci, yazar, siyasetçi, meşruiyet döneminden o güne, 1957 yılına kadar Türk basın tarihinde önemli bir isim olan Hüseyin Cahit Yalçın bu sene vefat etti. Gerçekten bilhassa Fikir Hareketleri adıyla çıkardığı dergi fevkalade önemli. Keza hatıraları fevkalade önemli. Birçok siyasi tartışmaya, siyasi kırılmaya şahitlik etmiş. Bazen muhalif olmuş, bazen iktidarın yanında durmuş. Ama her seferinde dikkatle takip edilmesi gereken bir performans göstermiş bu isim. 1957 yılında vefat etti. Keza Nurullah Ataç bu yıl vefat etti. Nurullah Ataç da özellikle Öztürkçe çabasıyla edebiyat tarihimize geçmiş bir isim olarak kaydedilmeli. Bu isimlerin vefatını takiben Ziya Osman Saba vefat etti. Ziya Osman Saba da önemli bir şairimiz. Bizim edebiyat tarihimize geçen, işte Geçen Zaman, Nefes Almak adıyla bilinen, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul adlı hikaye kitapları olan bir edebiyat adamımız, zamanında hala etkisi olan bir klasiğe dönüştü. Keza bir başka önemli isim, Türk fikir tarihi, Türk siyasi tarihi, Türk edebiyat tarihinin büyük bir ismi, İbnül Emil Mahmut Kemal İnan yine bu dönemde vefat etti. Gerçekten klasik dönemin aydını olarak İbnül Emin'i okumadan Osmanlı'nın son dönemini, hem siyasi tarihini hem edebiyat tarihini neredeyse anlamak mümkün değildir. Kitapları bir klasiğe dönüşmüştür. Hala basılan bir ve atıf yapılan, işte o sahada çalışanların muhakkak görmesi gereken son devrin sadrazamları gibi, yine bu dönemleri ele alan şairleri anlattığı kitabı gibi klasik eserleri vardır. 1957 yılı bu kayıplarla beraber siyasetteki gerginlik, iç ve dış politikadaki gerginlikle hatırlanan, iktisadi hayatta da dünyadaki gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin daha önceki dönemde 1950'lerde başlamış olağanüstü kalkınma potansiyelini, olağanüstü kalkınma hızını nispeten kaybettiği bir dönem dünyadaki gelişmeler çerçevesinde. 1958'deki duruma da önümüzdeki hafta inşallah bakacağız. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.